Ayrım 3. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 28. Rüyalar. Senin başın benim göğsümün üzerinde, benim baldırım senin karnının üzerinde. Bir o tarafa, bir bu tarafa dönen sarmaş dolaş bedenler biz uyurken pozisyon değiştirip duruyor. Ve bedenler döndükçe yatak da dönüyor. Oda da dönüyor ve dünya da dönüyor. Hayır, hayır diyorsun bana, uyanık olduğunu sanarak. Artık orada değiliz. Uyuduğumuz sırada başka bir ülkeye taşındık. Vovo, Katarino'nun eşeğinin ve Aziz Georgoyus'un beyaz atının üzerinde nasıl dört nala gelip onu şeytanın kötülüklerinden kurtardığın hikayesi. 1. Üzerlerinde vatanın renklerinin bulunduğu plastik çıkarmalar otomobilleri süslüyordu. Brezilya, kimse seninle baş edemez. Pele artık bir bankanın müdürüydü. Şehirlerin dışında dilenciler turist otobüslerine rahat vermiyorlardı. Dodge Dart reklam afişlerinde vaatte bulunuyordu. Egemen sınıfa yükseleceksiniz. Jilet ise şöyle diyordu. Brazil, en confio en você. Brezilya, sana güveniyorum. Ölüm mangasının cesetleri bir tarafları eksik olarak baksa da Fluminense'de ortaya çıkıyordu. Tanınmasınlar diye suratlarına mermi yağdırıp el parmaklarını kesiyorlardı. DuPont, Dow Chemical, Shell ve Standard Oil gazete sayfalarından ve ekranlardan ilan ediyorlardı. We believe in Brazil. Brezilya'ya inanıyoruz. Barakalarda çocuklar yerde yatan karton kutularda uyuyorlardı. Oradan taksitle satın alınmış televizyonları seyrediyorlardı. Üst sınıf istatistiklerle oynuyordu. Orta sınıf borsada oynuyordu. Alt sınıfta spor loto oynuyordu. Pazartesi sabahı acaba kim milyoner olarak uyanacaktı? İşsiz bir inşaat işçisi, bir çamaşırcı kadın ya da bir ayakkabı boyacısı. İşlerinden biri seçilecekti. Ülkedeki 80 milyon yoksuldan biri pazartesi sabahı Tanrı'nın parmağı tarafından işaret edilecekti. 2. Arthur Poirier'in evinde kalıyordum. Televizyon stüdyoları evden birkaç sokak ötedeydi. Her pazar günü öğleden sonra yarışmalara kazanmaya aday kişiler sokağı dolduruyorlardı. Bir saatte kim en çok muz yiyebilir? En uzun Brezilyalı kim? Bir seferinde birbirlerine kızgınlıkla bakan kalabalık bir cüce topluluğu vardı. Brezilya'nın en minik cücesini bir ödül bekliyordu. Bir başka seferinde ise kötü kaderliler şampiyonası düzenlendi. 8 yaşından beri fahişelik yapanlar, çocukları tarafından sokağa atılan kötürümler, açlık ya da dayak yüzünden kör kalanlar, cüzzamlar, frengiller, işlemedikleri suçlar yüzünden ömürleri hapislerde geçenler, kulağa bir fare tarafından kemirilmiş çocuklar, yıllarca bir yatağın ayağına bağlı halde yaşayan kadınlardan oluşan kortej, sokağı mucizeler avlusuna çevirdi. Mucizeler avlusu. Corps de Miracles. Fransa'da özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda büyük şehirlerde gündüzleri dilencilerin, sahte sakatların, sahte hastaların, sahte gazilerin, fahişelerin, soyguncuların vesaire doldurduğu ama geceleri mucizevi bir biçimde birden boşalan meydanlara verilen ad. Kötü kaderlilerin içindeki en kötü kaderliye uyduruk bir ödül vaat ediyorlardı. Bazıları stüdyoya kendi taraftarlarını da getiriyordu. Taraftarlar futboldaki gibi kendilerinden geçiyorlardı. O kazandı, o kazandı diye seyircilere ayrılan yerden haykırıyorlardı. Geceleri Arthur'un evinde davul gürültülerini duyuyorduk. Ateş ve gök gürlemesinin ritmini andıran sesler Corcovado'dan geliyordu. tepenin zirvesinde İsa şehri kollarıyla korurken yamaçlardaki ormanlarda vahşi ayinler düzenleniyordu. İntikamcı hayaletler ay ışığının ve odun ateşlerinin aydınlığında peygamberler tarafından vaat edilen cenneti bu dünyaya getiriyorlardı. 3. Dışarısı sürgün, dağa tutulmuş 4 tane teneke ile 2 tahttan oluşan evler, gazete kağıdından çarşaflar, koca göbekli, çırpı bacaklı, ürkek çocuklar. İçerisi krallık. Toprak zeminde ateş yanıyor ve atabeka denen tamtamların sesi duyuluyordu. Erkekler ve kadınlar sallanıyor, uyanıkken düş görüyor ve aşkın ya da ölümün kapısını çalıyorlardı. Arthur'la birlikte içeri girdik ve paçavralarla bürünmüş şeytanla karşılaştık. Kurtuluşu neden isteyeceğim ki? Bezden boynuzlar gözlerinin önüne çarpıyordu. Şişe diplerinden ve çöplerden oluşan tahtında, alevler içindeki cam parçalarından oluşan yığının üzerine sıçrayıp duruyor ve 3 dişli demir mızrağını yere vuruyordu. Ben kurtuluş istemiyorum diye ateşin ortasından gürlüyordu. La no inferno est agostoso. Cehennemden keyifli bir yer. Cehennem benim evim ve orada hiç kimse bana emir vermiyor. Kırmızılara bürünmüş rahibeler şarkı söylüyorlardı. Güneş işte geliyor, işte geliyor Bahiyalı. Güneş işte gidiyor, Bahiyalı işte gidiyor. Exu'nun annesi, Konsepsiyon anamızın mabedinde 2 sunak vardı. Cennetinki de zenci bir aziz Georgios at üstünde gidiyordu. Cehenneminkinde ise mumların zayıf ışığı kafataslarını ve 3 dişli mızrakları aydınlatıyordu. Denizin dalgaları dövüyordu. Şeytanın töreni yoksul barakaların bayramıydı. Sen feicito avida naodepe naoda naoda. Vovo Katarina, kırmızı ve siyah renk tüyleri olan canlı bir horozu talihsiz bir aşığın bacaklarına boydan boya sürtüyordu. Sevdiğin kızı düşün. Hiç kullanılmamış yeni bir bıçağı sunağın taşında biledi. Horozun boynundaki tüyleri yavaşça yoldu. Bıçağı kaldırdı. Kızı düşün. Yeni kesilmiş boyun ileri geri hareket ediyordu. Aşık ağzını açtı ve kanı içti. Bu gece, dedi Vovo, sevdiğin kızın çarşafında bir kan lekesi olacak ve bu ne bir yaradan akan kan ne de aybaşı kanı olacak. 4. İhtiyar bir kadın akşam üstünden beri sırasını bekliyordu. Senin koruyucun kim? Bir savaş kahramanı. Sana onun adını soruyorum. Charles Mann. Bu isim buralı değil. Birleşik Devletler diye bir yerden geliyor. Peki nasıl oldu da Brezilya'ya düştü? Gemisi battı ve o da burada kaldı. Nasıl bir kahraman bu? Ne yapar? Bir sürü madalyası var. Boktan bir kahraman. Evet, öyle bir kahraman. Böyle söyleme baba. Benim koruyucum bir amiral. Küvetin amirali. Aman baba. O bir gözünü savaşta kaybetmiş. Şimdi camdan bir gözü var. Eğer bir zencinin gözüne bir şey olursa, dedi baba, gözsüz kalır. Ama zengin bir beyaz camdan bir göz satın alır. Ve sonra ne olur biliyor musunuz? Gece uyurken cam gözü bir bardak suyun içine bırakır. Bir sabah suyu içer ve cam gözü yutar. Ve cam göz gidip adamın kıçını tıkar ve dünyaya kıçından bakmaya başlar. Davulların sesi ve kahkahalar etrafı inletti. Tome de eğleniyordu. Tören iyi gidiyordu. Tome, aynı Exu gibi giydirilmiş, şişman bir oğlaktı. Puro içiyor ve boynuzlarıyla davul çalıyordu. Onu oraya kurban etmek için getirmişlerdi. Ama Vovo, hayvanı çok sevmişti. Şimdi törenleri o yönetiyordu. Duvarlara ya da insanlara toz vurduğunda Vovo bir şeyin yanlış olduğunu anlıyor ve çekip gidiyordu. 5. Vovo, kırmızı ve siyah tebeşirle toprak zeminin üzerine Exxon'un işaretlerini çizdi. Barut patladı ve ortalığı beyaz bir duman kapladı. "Hastalık ayaktan girer ve ayaktan gider," dedi bana. Vovo'nun rahibesi Avonice. Gerçi bazen ağızdan girdiği de olur, mesela komşunuz size zehirli bir pasta yolladığında. Şiş karınlı, fil ayaklı, beti benzi 60 hasta adam yüksek ateşten cayır cayır yanıyordu. Erkek kardeşleri onu tepeye hiçbir masraf yapmadan kollarından taşıyarak çıkarmışlardı. Yanlarında bir şişede aguardiente, genellikle şeker kamışından üretilen ve Latin Amerika'nın birçok ülkesinde tüketilen alkollü bir içki getirmişlerdi. Vovo öfkeden deliye döndü. "Size bir şişe getirin dediğimde bu 7 şişe getiren anlamına gelir. Vose ker santo barato. Siz ucuz bir aziz mi istiyorsunuz?" Hastayı gözden geçirdi ve teşhisini koydu. "Kefeni hazırlamak gerekiyor. Bu büyü çok iyi yapılmış." 6. Vovo yumruğunu Tanrı'ya doğru kaldırıp ona cellat ve kasap diye sesleniyordu. Ama kökeninde bir meslektaşıyla konuştuğunun bilincindeydi. "Neden bu kadar üzgünsün?" Zenci kadın gözyaşlarından sırılsıklamamış yüzünü oynatıyordu. Devasa bir karnı vardı. "Orada bir tane çocuk yok," dedi baba. "20 tane var. 20." Ama kadın gülmüyordu. "Neden bu kadar üzgünsün?" "Minha filha." "Kızım." "Çocuğum yüzünden baba." "Orada taşıdığın 20 tane yüzünden mi?" "Çocuğumun ölü doğacağını biliyorum." "Gerçekten mi?" "Evet baba." "Bu zırvayı sana kim söyledi?" "Bana kimse söylemedi ama biliyorum. Komşum bir anlaşma yaptı. O kadın benden nefret ediyor. Beni kocamdan ayırmak istiyor. Çocuğumun ölü doğması için bir anlaşma yaptı." "Bu anlaşmayı kiminle yaptı?" "Tanrı'yla." "Kiminle?" Vovo göbeğini tutarak gülüyordu. "Tanrı'yla Vovo." "Hayır, minha filha," dedi Vovo. "Yani şeytan. Tanrı bunu yapacak kadar canavar değildir." 7. Gün doğmadan önce Vovo Catarino cehennemin derinliklerine geri dönüyordu. Gece olunca tekrar dünyaya gelip Burro'nun ayaklarıyla buraya giriyordu. Aynı zamanda hem doktor, hem palyaço, hem peygamber, hem de yoksul barakanın intikamcısıydı. Onu bedenine alan adam Vovo'nun Burro'su. Gündüzleri Galeo havaalanında çalışıyordu ve işi uçakları temizlemekti. Arthur'la ikimiz Corcovado'nun yamacını çıkıyor ve gün batarken Burro'yla sohbet ediyorduk. Yumuşak başlı ve alçak gönüllü bir adamdı ve bize kahve ikram ediyordu. Gece yarısıysa Vovo'nun bardağından bira ya da şarap içiyorduk. Transa geçilen ayinlere ve kurban törenlerine katılıyor, onun kurumlara ve toplumda kabul gören davranışlara verip veriştirmesini dinliyorduk. İkisinin farklı ses tonları ve bize farklı sesleniş biçimleri vardı. Burro, Arthur'a Carioca diyordu, bana ise Uruguaylı. Vovo içinse Curubica ve Furagayo'yduk. Vovo, binlerce yıllık yaşının etkisiyle müthiş, boğuk ve zor anlaşılır bir sesle konuşuyordu. El Burro ise Vovo'nun onun vasıtasıyla dediği ya da yaptığı hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Yola çıkmama az bir süre kala ve bunu ondan istemeden Vovo bana bir güvenlik rehberi hediye etti. Tenekeden kolyeyi boynuma bir şövalyeye takar gibi taktı. Bir dizimi yere koyup kafamı kaldırdım, bir davul çaldı, şarkılar söylendi. Kolye göğsümü kapattı. Bir yıl boyunca bana ne mermi ne de uğursuzluklar işleyecekti. 8. Eunice'nin kızı Roxana yüksek ateşe yakalandığında daha birkaç günlükmüş. Bebecik durmadan ağlıyor ve hiçbir şey yemiyormuş. Eunice onu sarıp sarmaladıktan sonra bayırı tırmanıp Vovo'nun mabedine gelmiş. "Ölüyor," demiş ona. "Hayır." Ormana kadar yürümüşler. Vovo, alnına hançerle yaptığı iki küçük çizikle Roxana'yı vaftiz etmiş. onu kendi torunu yapmış. Ardından şelale vebayı denizin dalgalarına götürsün diye 12 tane beyaz gülü şelaleden aşağı atmış. O günden itibaren Eunice topluluğa katılmış. 9. Buro ile Vovo'nun hikayesini bana Eunice anlattı. Buro, serserinin tekiymiş. Diğer evsiz barksızlarla birlikte Rio'da bir köprünün altında yaşıyormuş. Çok aç oldukları bir gece bir fare yakalamışlar ve onu kızartıp yemişler. Buro, vücudunda bir tuhaflık hissetmiş ve bayılmış. Uyandığında kendini Vovo Katarina olarak bulmuş ve şöyle demiş. Şimdi herkese yardım edeceğim. Binlerce yıldır yaşıyorum. Bu dünya üzerine gelmek için en çok acı çeken kişiyi seçtim. Ve şarkı söylemeye başlamış. Vovo, buraya iyi davranmıyor dedi Eunice bana. Özellikle de Paskalya perhizi döneminde. Vovo, perhiz döneminde kötülük yapmaya bayılır. Onu o kadar çalıştırıyormuş ki El Buro uyumaya vakit bulamıyormuş. Ayrıca Eunice'nin bana anlattığına göre törenler sırasında onu idrar etmeye zorluyormuş. Bir gün Buro isyan etmiş. Ben bu hayata katlanacak bir köpek değilim. Oram buram kesiliyor, kıçım ateşte yanıyor ve muz yemek varken aç karnına çiş içip duruyorum. Artık kimse için bir şey yapmayacağım. İsterlerse ölsünler umurumda değil. Sözlerini bitirir bitirmez başının döndüğünü hissetmiş ve bir ses kulağına fısıldamış. Çünkü hiçbir şey yemediniz efendim. Kahvaltı bile etmediniz. Şuradaki kafeye gidip bir şeyler atıştıralım. Hadi gelin gidelim. Buro yolun karşı tarafına geçmiş ve orada sert bir biçimde sırt üstü yere devrilmiş. Kolundan güç alarak doğrulmaya çalışmış ama tekrar düşmüş. Eline dayanarak ayağa kalkmaya çalışmış ama küt diye bir kez daha düşmüş. Darbeler yüzünden burnu dağılmış ve kafası yarılmış. Burnu kanayarak öfkeli bir halde geri dönmüş. Bugün dünyaya gelmeyi aklından bile geçirmesin. O Vovo sefiliyle artık hiç işim olmaz. Cümlesini bitirir bitirmez korkunç bir biçimde yüzü koyun yere kapaklanmış. Hissettiği acıdan kımıldayamıyormuş. Hüngür hüngür ağlamış. Bunun üzerine kutsal savaşçı Ogum ya da namı diğer Aziz Georgios aşağıya inmiş ve onu koltuk altlarından tutup ayağa kaldırmış. Bir salı günü ortaya çıkması tuhaf gelmiş. Zira Aziz Georgios genelde cuma geceleri gelirmiş. Buro ona her şeyi anlatmış ve yardımını istemiş. Şeytanın sözünü dinlediği yegane kişi Aziz Georgios'muş. Vovo o gece şarap ve bira içmiş. Bir daha da idrar içmeye zorlamamış. Bazen dedi Avunca bana, dik başlılığından ötürü Buro cezayı hak ediyor. Buro havaalanındaki işine gitmeden önce sunakları düzenlerken bir kadeh şarap bulmuş. Aklını çelmek için onu oraya bırakan Vovo'ymuş. Buro'nun sadece törenler sırasında Vovo orada olduğunda içki içmesine izin varmış. İçkiden bir yudum alır almaz ağzına korkunç bir şamar yemiş. Bütün dişleri dökülmüş. Otobüse binmek için tepeden aşağı indiğinde bir cenaze arabasıyla karşılaşmış. Araba önünde durmuş. Buro kendisine ismiyle seslenildiğini işitmiş. Biraz yaklaşınca üzerine çullanmışlar ve ağzını tıkayıp arabanın içine atmışlar. 3 gün 3 gece boyunca ölümün kıyısında dolaşmış. Onu oradan Aziz Georgios kurtarmış. Beyaz atını 4 nala koşturarak buraya getirmiş ve evine bırakmış. 10. Yabancı bir muhabir olan Carlos Vidvan bir makale yazmak için kendisini Vovo'nun mekanına götürmemi istedi. Ben Rio'dan gitmek üzereydim ve hiç vaktim yoktu. Ama gereken ayarlamaları yaptım. Daha sonra Montevideo'dayken Vidman'dan bir mektup aldım. Bana tutku cumasında Vovo Caterino'nun mekanına gittiğini söylüyordu. Mecburi 13 gününde bir sürü siyah oğlak kızartılıp yenmiş. Tören ertesi sabaha kadar sürmüş. Tome prosunu tüttürerek kardeşlerinin kurban törenine iştirak etmiş. Oğlaklar, Tanrı'nın bize ayırdığı tüm acıyı çekmeleri ve bizi ondan kurtarmaları için yavaş yavaş boğazlanmışlar. Davetliler, sıcak kanı avuçlarına doldurarak içmişler. Oğlaklar yedikten sonra, Bovo, devasa bir kurbağayı aguardiente içirerek sarhoş etmiş. Ardından, müritlerden her biri düşmanının ismini ya da resmini kurbağanın ağzına koymuş. Kurbağa, Vaughn'un elinden kayıp duruyormuş. Daha sonra, kurbağanın ağzını hiç kullanılmamış yeni iğnelerle dikmiş. Kırmızı ve siyah iplikler kullanarak haç şeklinde. Ve onu kapının ağzına bırakınca, kurbağa deli gibi sıçrayarak oradan uzaklaşmış. Bunun yavaş ölüm anlamına geldiğini biliyordum. Kurbağa açlıktan ölecekti. Eğer düşmanın çabuk ölmesi isteniyorsa, kurbağa küçük bir tabutun içinde İsa tarafından lanetlenmiş ağaç olan bir incir ağacının dibine gömülüyor ve orada havasızlıktan ölüyordu. Vovo bana bir isim yazıp oraya koymamı söylediğinde, diye yazmıştı Carlos, aklıma hiç kimse gelmedi. Lakin Bolivya'dan daha yeni gelmiştim. Ve madenci katliamlarının görüntüleri henüz zihnimde çok tazeydi. Bu yüzden General Rene Barrientos'un ismini bir kağıt parçasının üzerine yazıp katladım ve kurbağanın ağzına koydum. Widman'ın mektubunu okuduğum sırada Bolivyalı diktatör Canadón del Arque'de Gulf Oil Company'nin kendisine hediye ettiği helikopterlerin alevleri arasında çoktan canlı canlı yanmıştı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 37.